Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenler. Dördüncü Mehmet devridir. Ünlü şair Nabi en sonunda yıllardır içini yakan hasret ateşine bir su dökmek ümidiyle hac yollarına düşer. İçinde bulunduğu hac kafilesi o devrin önde gelen şahsiyetlerinden ve devlet adamlarından oluşmuştur. İstanbul'dan ayrılalı iki ayı geçtikten sonra nihayet kafile Medine'ye yaklaşır. Vakit gecedir. O günün adeti gereği ufukta Medine minareleri görününce kafile mola verir. Herkes istirahate çekilir. Peygamber şehrine dinç ve dinlenmiş girilecektir. Kervanda herkes uyumaktadır. Fakat bir kişi hariç, şair Nabi. Yıllardır hasretiyle yaşadığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şehri işte karşısındadır. Uyuyamaz bir türlü, deli gibi çadırların arasında gezinerek bir an önce vaktin dolmasını, kervanın tekrar yola koyulmasını ve hasretin biraz da olsa dinmesini bekler. Böylece çadırların arasında dolaşırken kendisini çok rahatsız eden bir görüntüyle karşılaşır. Kervandaki devletlilerden biri gaflet içinde sırtını bir çadıra dayayıp ayaklarını tam Peygamber şehrine, Medine'ye doğru uzatmış, horul horul uyumaktadır. Bu durum Nabi'ye göre ciddi bir saygısızlıktır. Uyuyanı sertçe sarsarak uyandırır ve edebe davet eder. Bu işi yaparken de daha önce hiç düşünmediği, tasarlamadığı bir şiirin dizileri dudaklarından dökülüverir. Naat, edebiyatının şaheserleri arasına girecek bir şiirdir bu. Sakın terki edepten, kuy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu der. Bu şekilde başlayan şiir başladığı gibi bir duygu ve aşk seli halinde akıp gitmektedir. Nabi bir yandan sanki gökler ötesi alemlerden mi ilham ediliyormuş gibi şiirin yeni dizelerini okurken haddini aşmış heyecanın etkisiyle sarsıla sarsıla ağlamaktadır. Uyuyan uyanır ve toparlanır. Vakit dolar, kervan birkaç kilometre ötedeki Medine'ye doğru yola koyulur. Kervanın Medine'ye girdiği dakikalarda müezzinler sabah ezanını okumaktadır. Nabi başta, herkes durur, huşu içinde ezanı dinler. Ezanlar biter ama garip bir şey olur. Müezzinler minarelerden inmez. Her biri makamla bir naat-ı şerif okumaktadır şimdi. Ve bütün Medine önce hayret, sonra da giderek artan bir huşuyla bu yeni naat'ı dinlemektedir. Sakın terk edepten, kuy-i mahbub-i hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Özellikle kervan halkı şoktadır. Zannederler ki şair Nabi bu şiiri bir iki saat önce yeni yazmıştır. Fakat şu an şiir bütün Medine müezzinlerinin ağzından minarelerde bir naat olarak ve makamla okunmaktadır. Büyük muamma az sonra çözülür. naati bitirip minareden inen her müezzinin kendisini bekleyen meraklı sorulara cevabı aynıdır. Gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyama girdi. Ümmetimden çok sevdiğim ve beni çok seven Nabi isminde bir şair bu sabah Medine'ye geliyor. Kendisini bu naatı okuyarak karşılayın diye de emir verdi. Naat bize rüyada öğretildi derler. Nabi gösterdiği saygı ve taşıdığı sevginin karşılığı olarak yaşadığı bu zarif ikram karşısında donmuştur. Bir süre hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey yapmadan kendisine bu açıklamayı yapan Peygamber Mescidi'nin müezzinlerini seyreder ve öylece kalır. Müştak Baba, miladi 19. yüzyılda Doğu Anadolu'yu aydınlatan Allah dostlarındandır. Bütün Allah dostları gibi onun da yüreği Allah'ın sevgilisinin sevgisiyle kebap olmuştur. Müştak Baba 1831'de bozuk inançlı kişiler tarafından secdede olduğu bir sırada boğularak Allah'a yürür. Daha sonra seccadesinin altında buldukları bir kağıtta en son yazdığı naat-ı şerif bulunmaktadır. Müştak Baba şöyle der: Ya Resulallah, uluv-u şan senin, server-i kevneynsin, ferman senin, desti hükmünde şaha çevgan senin, top senin, cevlan senin, meydan senin, söz senin, sohbet senin, devran senin. Sultan Abdülaziz hastadır. Yatağında yarı baygın, sararmış bir yüzle yatar haldedir. Fakat duyarlılığı bilindiği için Medine'den yazılmış bir dilekçe o haline rağmen padişaha getirilir. Padişah yaveri dilekçeyi okuyup cevabını isteyecektir. Fakat Sultan Aziz dilekçenin Medine'den gönderildiğini duyunca yaverin okumasına mani olur ve beni ayağa kaldırınız der. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinden gönderilen bir dilekçeyi yatarak dinleyemem. Koltuklarına girilerek ayağa kaldırılır. Dilekçeyi hasta ve bitkin haline rağmen hazır ol da dinler. Emreder, gereği yapılır. Padişah aslında bütün ömrü boyunca Medine'den gelen her postayı açmadan önce abdest tazelemiş ve bunlarda peygamber şehrinin tozu var deyip öpüp kokladıktan, alnına götürdükten sonra okumuştur. Osmanlı bütün tarihi boyunca peygamberine duyduğu saygıyı, sevgiyi göstermek için adeta eli ayağı birbirine dolaşmış ve ne yapacağını şaşırmış bir görünüm sergiler. Medine'nin Osmanlı topraklarına dahil olduğu yüzyıllar boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini aydınlatan kandillerde asla normal yağ kullanılmaz. Yakılan hep gül yağıdır. Türbenin 1858'de geçirdiği tamir esnasında inşaat harcı suyla karıştırılmaz. Harcın kendisiyle karıldığı sıvı gül yağıdır. Yaratılmışların en büyüğünün yeridir denilir. Haya edilir. Hakimiyet ve hükümranlık sembolü olan bayrak Mekke, Medine gönderilerine çekilmez. Bu iki şehir Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın o topraklardaki varlığının son 1-2 yılına kadar Osmanlı coğrafyasında bayrak asılmayan iki özel yer olarak kalır. Bu tavırla Osmanlı'nın Mekke ve Medine'nin hakimi değil, hadimi yani hizmetçisi olduğu anlayışı fiilen de sergilenmiştir. Osmanlı Devleti'ne hasta adam dendiği son ve zor yıllardır. Tahtta 2. Abdülhamit vardır. Medine'ye demir yolu yapılmasına karar verilir. Demir yolu hem Mekke-Medine havalisini devletin merkezine bağlayarak bu şehirlerin güvenliklerini daha sağlam bir hale koyacak, hem haccı rahatlatacak, hem de Osmanlı'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemine duyduğu o derin, samimi sevgiyi, saygıyı bir kez daha göstermenin fırsatını oluşturacaktır. İnşaat için 150-200 milyon frank civarında bir harcama yapılır. Harcamaya başta Osmanlı halkı olmak üzere bütün dünya Müslümanları seve seve gönüllü olarak katılır. Belki de tarihte ilk kez bu çaptaki bir bayındırlık yatırımı hiç borçlanılmadan, bu iş için hisse senedi ve tahvil çıkarılmadan biter. Girişimin sermayesi bir daha geri ödenmeyecek gönüllü bağışlardan oluşur. Kul hakkı karışmasın, bilmeden de olsa bir zulüm yapılmasın duyarlılığıyla demir yolu sadece devlete ait topraklardan geçirilir. Kimsenin tarlası, arsası istimlak edilmez. Zorunlu kalınılan bazı yerlerde ise mülk sahiplerine topraklarının bedeli birkaç misli fazlasıyla ödenmek istenir. Fakat Osmanlı ahalisinden hiç kimse böyle bir iş için ödeme almayı kabul etmez ve arazisini gönüllü bağışlar. İnşaat hattında Osmanlı ordusundan 7000 asker çalışır. Onur duyarak ve bir ibadet coşkusuyla çalıştıkları gerçeği batılı gözlemcilerinde dikkatlerini çeker. O dönemde yapılan yayınlara bile bu yansır. Hattın Medine öncesine ait son 2 kilometrelik bölümüne keçe döşenir. Amaç, trenlerin Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin şehrine çelik raylar üzerinde olabildiğince sessiz kayar gibi girmesidir. O şehrin manevi huzurunu bozacak bir gürültü kirliliğinin oluşmamasıdır. Aynı amaçla bütün makinistlere emir verilir. Keçeyle döşeli son 2 kilometrelik parkura girdiklerinde istim kestirilir. Trenler sessizce ve gayet yavaş bir biçimde gireceklerdir Medine'ye. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin manevi huzurunu, o huzurun hak ettiği saygıyı ihlal etmeden ve yine emir verilir. Keçe döşeli parkura girdikten sonra bütün dünya demir yollarındaki yerleşmiş geleneğin aksine düdük çalınması da yasaklanmıştır. İstanbul'dan Medine'ye yaklaşık 2000 kilometrelik bir yolculuğu bitiren bu trenlere özel olarak varış yerine Medine garına düdük çalınmadan sessiz girilir. Amaç yukarıdakilerle aynıdır. Gar binasının karşısına büyük bir hamam yaptırılır. İstenir ki yolculuğu bitiren müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi huzuruna çıkmadan temizlensinler, kendilerine çeki düzen versinler. 1887'de Kayseri'de bir Rum iplik tüccarının oğlu olarak dünyaya gelir. Adına Diamandi derler. 14 yaşlarındayken içine İslam nuru girer. Çok sürmez, hakkı bulur. Bu arada hukuku bitirir. Avukatlığa da başlar. Evlenir, bir kızı olur. Müslüman olduktan sonra imanını 20 sene içinde saklar. Kendi yuvasında 20 sene gurbet hayatı yaşar. Eşine ve kızına bir şey hissettirmez. Kendi ifadeleriyle, onlara ıstırap vermemek için evde sahura kalkmadan gizli oruç tuttum. Gizli namaz kıldım. İstanbul'un sapa yerlerindeki camileri benim kadar bilen yoktur. bazen bu camilerde beni tanıyan birini görerek namaz kılmadan boynum bükük yetimhane geri döndüğüm olmuştur der. Fakat 20 seneden fazla dayanamaz. İmanını açıklar. Mehmet Abdülkadir adını alır. Çevreden ve kiliseden gelen yoğun baskı eşini ve kızını ondan ayırır. 1942 Şubat'ının karlı bir kış gecesinde 55 yaşındaki Yaman dede, yani Mehmet Abdülkadir, evini terk eder ve ailesinden ayrılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla sevgililerinden ayrılan Yaman dede, bu aşkı geçtiğimiz yüzyılda en derin hisseden ve en iyi dile getirenlerden biridir. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Her okuyanın içine cüz ettiren dizelerdir bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgi yüzünden Diyamandi'den Yaman dedeye dönüşen adı o halde de kalmaz, talebeleri kendisine Yanan dede, Yanar dede demeye başlarlar. Allah'a yürümesinden bir yıl önce 1961'de bir talebesi Yaman dedeyi Fındıklı'dan Taksim'e çıkan yokuşta bir mescidin duvarına yaslanmış vaziyette görür. Yaman dede mecalsiz, başı yana düşmüş, sessiz sessiz ağlamaktadır. Talebe telaşlanıp yardım etmek ister. "Hocam neyiniz var, hasta mısınız?" diye sorar. Hak yolcusunun cevabı her duyanı hasta edecek cinstendir. "Bir şeyim yok yavrum." diye cevap verir. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman aklıma gelse ben böyle oluyorum. Elim ayağım kesiliyor, ayakta duramıyorum ve az önce de yine aklıma ve gönlüme Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düştü der.
Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.